Ayrım 42.
4. yüzyılda Yin Yang ve 5 Öge okulu, 3. yüzyılda Adlar okulu, 2. yüzyılda Yasacılar okulu, Çin kültürünü zenginleştiren ve etkileri günümüze dek gelen düşünce akımlarıydı. 19. yüzyıla bu akımlar canlılıklarını korumuşlardır. Ancak 19. yüzyılda Avrupalı sömürgecilerin ve misyonerlerin Çin'e taşıdığı sömürgeci Batı kültürü, Çin felsefesine ve düşünce yapısına büyük zarar verdi. Önemli bozulmalara yol açtı. 1949 yılındaki sosyalizm denemesi, yabancılaşmayı bir başka biçimde yine Batı kaynaklı Marksçılık biçiminde sürdürdü. Ancak 1976'da Mao'nun ölümünden sonra iktidar olan yeni yönelişle ekonomide olduğu gibi kültür ve felsefede de yenilikle bütünleşen öz kaynağa dönüş, daha bağımsız ve doğal bir gelişim sürecini yeniden başlattı. Çin edebiyatına başlangıcından 19. yüzyıla ve özellikle de 1966 kültür devrimine dek Konfüçyüs ve Tao düşüncesine bağlı iki ana edebiyat akımı egemen oldu. Birinci akımda ahlaksal, siyasal, demokratik ve yalın biçem, ikincisinde ise estetikçi, seçkinci ve saf şiire yönelik bir üslup kullanıldı. Ancak bu iki yöneliş halktan hiçbir dönemde kopmadı ve her zaman tarımla uğraşan köylülerin duygu ve özlemlerini işledi. Toplum-doğa ilişkisinde insana verilen değer özellikle şiir dalında o denli öne çıkar ki bilinen en eski metinlerde bile bu özellik hemen göze çarpar. Çin edebiyatında halkın sorunlarının coşku ve yetenekle ele alınıp işlenmediği hemen hiçbir dönem olmamış ve Çin şiiri 25 yüzyıl boyunca halkın tükenmez esin kaynaklarıyla beslenmiştir. Ezgilerle yaşatılan köylü şarkılarından bu yana halk şiirin hem kökenini hem de amacını oluşturmuştur. Daha sonra ortaya çıkan yarı şarkılı yarı sözlü tiyatro oyunları, çoğunlukla romanlar, ritimli öyküler, halk sanatları, ünlü aydınlar arasındaki mektuplaşmalar, kültürel söyleşiler ve kimi devlet sorunları bile hep şiirle dile getirilir. Basit çocuk şarkıları, sayışmalar, inceliği olan tekerlemeler, eski çağ taklidi ilahiler, yeni yıl dilekleri, ritimli ve uyaklı betimlemeler, canlandırmalar, Çin'de her zaman, her dönemde ve her yerde canlılığını yitirmeden varlığını sürdürmüştür. Büyük Larus Gelişim Yayınları 5. Cilt Sayfa 2725. Çin dilinin tek heceli olmasına karşın söyleyiş biçimlerinin anlam değişikliğine yol açabilmesi, Çin sözlüğünü 100 bin sözcüğe kadar çıkarabilmektedir. Çin yazısında her sözcüğün harf yerini tutan ve bir anlam ifade eden ayrı bir işaretinin olması, Çin alfabesinin sözcük sayısı kadar işaret içermesine yol açmıştır. Tarihin hiçbir döneminde coğrafi tarihi, etnik ya da dinsel birliğin sağlanamadığı Çin'de dil birliği günümüzde de tam olarak gerçekleştirilememiştir. Özerk bölgelerdeki azınlık dilleri dışında birbiriyle anlaşamayan onlarca Çin lehçesi vardır. 20. yüzyıl ortalarında bile yalnızca Hunan eyaletinde 10 değişik lehçe konuşuluyordu. Ayrı lehçeler konuşan Pekinli bir Çinli ile Kantonlu bir Çinli ya da Faukiyenli ile Şansili birbiriyle anlaşamazlar. Laçin, George Maspero, 1925, AK, Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. Basım 1996, Sayfa 93. 1949 yılındaki devrimden sonra zorunlu tutulan eğitim programları ile dil birliği sağlama yönünde başlatılan çaba hala yoğun olarak sürdürülmektedir. Buluşlar konusunda çok yetenekli olan Çinlilerin yazılı eserleri çoğaltmak için matbaayı kullanmaları çok eskiye giden bir uygulamadır. Milattan sonra 6. yüzyılda tahtadan harfler ya da tahta üzerine oyma yazılarla kitap basmışlar ve matbaacılığı 1040 yılında ileri bir düzeye çıkarmışlardı. Bu nedenle el yazmalarının dışında çok sayıda basılı yayın ve kitap bugüne gelebilmiştir. Eski Çin kütüphanesi, King adı verilen kutsal kitaplar dışında felsefe, edebiyat, hukuk, tarih ve askerlik konularında tümüyle özgün birçok kitabı iyi korunmuş olarak bugüne taşımayı başarmıştır. Çin uygarlığının uzun tarihi boyunca yarattığı kültürel birikim yalnızca Çin'i ya da Doğu'yu değil, dünyanın büyük bir bölümünü etkileyerek bu kültürü insanlığın ortak mirası olarak evrenselliğe taşımıştır. Hemen her sanat dalında verilen eserlerde görülen incelik, olgunluk, derinlik ve insana yabancı gelmeyen içtenlik, yüksek niteliklere sahiptir. Felsefe ve edebiyat dışında mimari, resim, heykel, müzik, tiyatro, çinicilik ve el sanatlarında erişilen düzey ve boyut genişliği hayranlık vericidir. Resim sanatı Çin'de çok eski zamanlarda doğmuş ve geleneklere dönüşen halk ilgisiyle sürekli gelişerek saygınlığını günümüze dek sürdürmüştür. Çin kaynakları kalıcı ya da taşınabilir resmin M.Ö. 1600'lerde ortaya çıktığını söylemektedir. Bu sanat M.Ö. 7 ve 8. yüzyıllarda yetkinleşmiş, 2. yüzyılda da en ileri ürünlerini vermiştir. Eski Çin'in en büyük ressamı sayılan Wu Tao Tiseu bu devirde yetişmiştir. Antik çağdan beri süregelen Çin tiyatrosu yalnızca sanatsal bir eylem değil, onunla birlikte güncel sorunları irdeleyen felsefi ve siyasal hicivlerle dolu görsel bir şölendir. Başlangıçta dinsel törenleri, tarih ya da efsane kahramanlarını canlandıran danslarla ortaya çıkan tiyatro, daha sonra türkülü öyküler ve pandomimlerle halkın sorunlarını dile getiren, bu nedenle onunla bütünleşen gerçek bir halk sanatına dönüşmüştür. Günlük konuşma dilindeki diyalogların arasına şarkıyla söylenen dizeler serpiştiriliyor. Böylece sahnedeki sanatçılar duygularını özgürce dile getirerek izleyiciyle bütünleşiyordu. Oyun metinlerinde 9 geleneksel rol vardı ve her rol işlenen konuyu izleyiciye aktarmada üstün bir yaratıcılığı gerekli kılıyordu. Çin tiyatrosunun etkileri Çin'in dışına taşmış ve özellikle Avrupa'da taklit edilmiştir. Örneğin Cao ailesinin Öküzü adlı oyun, Voltaire'in Orphelin de la Chine adlı yapıtına esin kaynağı olmuştur. Büyük Larus Gelişim Yayınları 5. cilt sayfa 2726. Çin mimarisi ağırlıklı olarak dayanıklılık ve gücü değil, zarif üsluplarla inceliği ve insan ölçüsünü esas almıştır. Çin yapılarında özellikle birbiri üzerine geçirilmiş çatılar özgündür ve kimi sanat tarihçileri bu çatı biçiminin göçebe dönemlerindeki çadır biçimlerinden kalma bir gelenek olduğunu düşünürler. Yalnızca saraylarda değil, evlerde de iç süsleme son derece ince ve çok özenlidir. Ev eşyalarında aranan uyum ve denge düşkünlüğü başka hiçbir uygarlıkta görülmeyen düzeydedir. Toplumsal gerçekliği yansıtan kent planlaması, dönemin gereksinimlerinin tümünü karşılayacak bir bütünlük içinde ele alınmıştır. Milattan sonra 7. yüzyılda yapılan Chang kenti planlaması, yönlendirme, hacimlerdeki geometrik pürüzsüzlük ve işleyiş kolaylığı nedeniyle hem Çin'de hem de Japonya'da günümüze dek uygulanmıştır. Çin uygarlığının bize bıraktığı ilk belgeler M.Ö. 13. yüzyıla ait kemikler üzerine yazılı yazıtlar. Çinlilerin daha o dönemde gökbilim, astroloji araştırmaları yaptıklarını ve kullandıklarını göstermektedir. Başlangıçta evren bilimsel, kozmik inançlara dayanan Çin matematiği, daha sonra muhasebe, vergi takas ve alan ölçümü hesaplarında kullanılarak hızla gelişti. Matbaanın bulunduğu Songlar döneminde 960-1279, Li Qi, Yang Hue, Zhu Siji gibi ünlü matematikçiler Çin cebirini doruğa çıkardılar ve soyut matematik araştırmalarına giriştiler. Aritmetik işlemlerde sayılar başlangıçtan beri ondalık sistemle gösteriliyordu. Yalnızca bu nedenle bile Çin uygarlığı matematikte ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Sayma tahtasının, yani bir sayıyı gösterecek biçimde küçük çubuklar dizilen ayarlı tahtanın kullanımıyla Türklerin kullandığı yönteme benzer bir sayma tekniği geliştirilmişti. Sayma tahtasında artı sayılar kırmızı, eksi sayılar siyah çubuklarla gösteriliyor ve elle 4 temel işlem yapılabiliyordu. Bu işlemler Avrupa'da ancak 15. ve 16. yüzyıllarda kullanılabilecektir. AGE sayfa 2729. Kabartmacılık ve heykelcilik genellikle küçük ölçekli ama incelikli ürünler vermiştir. Heykeltıraşlık eserlerinin en eskileri 5. yüzyılda Topa Türklerinin kurduğu Wei sülalesi döneminde yapılmış olanlardır. Maden fil dişi ya da yeşim taşından yapılan heykeller, tunç işleri, kumaş üzerine işleme, kağıtçılık ya da kağıtla süsleme, ipekçilik ve çinicilik konularında ulaşılan ustalık eşsiz bir olgunluğa sahiptir. Batı, Çin'i en önce ipekleriyle tanımıştı. İlk vatanı Çin olan kağıt, Batı'ya Semerkant'tan geçmiştir. Porselen sanatı 15. ve 17. yüzyıllarda en parlak devrini yaşamış, vazolardan küçük fincanlara dek tüm porselen eserlerde benzersiz bir sanatsal üstünlük gösterilmiştir. Eski Çin'de tarıma büyük önem veriliyor, geliştirilen tekniklerle kalabalık nüfusu besleyecek tarım yöntemleri bulunuyordu. Çinlilerin toprağa verdikleri önem, gösterdiği dikkat ve özen birçok insanın anlayamayacağı kadar yoğundur. Eski Çin hukukunda toprağı ihmal edenler ve tarlasını bakımsız bırakanlar için çok sayıda ceza vardı. Çiftçiliğin önem, onur ve kutsallığını göstermek için imparator her yıl bir köylü gibi giyinerek bizzat çift sürer, devletin tüm üst düzey yöneticileri aynı eylemi yinelerdi. Orta Asya tarımından edinilen bilgilerle büyük sulama kanalları açılır, bu kanalların kenarında mutlaka hezaren, bambu yetiştirilirdi. Meyve bahçeleri, çiçek seraları son derece bakımlı ve düzenliydi. Çin köylüsü elindeki topraktan en çok verim almanın yollarını iyi bilir. Birçok yerde pirinç hasadından sonra yeni ekim dönemine kadar işsiz ve kazansız durmamak için su kanallarını balık yetiştirme havuzları olarak kullanırdı. Türk tarihinin ana hatları, kaynak yayınları, 2. basım 1996, sayfa 94-95. Çinliler 17. yüzyıldan sonra tarihçilerinin hiçbir döneminde görmedikleri büyük bir sorunla karşılaştılar. Kendisine sömürge arayan Batılılar bu göz kamaştırıcı varsıllığa ulaşmak için Çin'e gelmeye başladılar. Amaçları için kullandıkları yöntemler son derece sert ve acımasızdı. İpekten başlayıp altına dek ellerine geçirdikleri hemen her şeyi alıp götürdüler. Bir yandan ucuz Hint afyonu, öte yandan misyonerleriyle önce insanların beyinlerini uyuşturdular. Kültürel yozlaşmayı yoksulluk üzerine oturtarak yaygınlaştırmada, sömürgeci işleyişi yaymada ve tutsaklık yöntemlerini geliştirmede ustaydılar. Zor ya da siyaset yoluyla kabul ettirdikleri anlaşmalar ve kapitülasyonlarla ülkeyi o denli yoğun sömürdüler ki, bir zamanlar dünyanın en varsıl ülkesi olan Çin, 100 yıl içinde sıra dışı bir yoksulluk içine düştü. 2000 yıl önce ellerindeki toprağın her karışını işleyen Çin köylüleri, 20. yüzyıl ortalarında tarım yapamayan, açlık ve hastalıktan kırılan umutsuz kitleler haline gelmişti. 1949 yılında toprağın ancak %10'unda tarım yapılabiliyordu. Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye, Metin Aydoğan, Kum Saat Yayınları, 2003, 4. baskı, sayfa 327. Kendilerini besleyemeyen köylüler kentlere göçüyor ve buralarda işsizlik ve açlık içinde yok olup gidiyordu. Şangay'ın nüfusu yalnızca 1930-1949 arasında 4 milyondan 8 milyona çıkmıştı. İş bulabilenler birkaç avuç pirinç karşılığında günde 12 saat çalışıyor, bulamayanlar ise sokaklarda ölüyordu. Şangay Belediyesi yaptırdığı özel araçlarla her sabah kentin kenar mahallelerini dolaşıyor, açlık ve hastalıktan sokakta ölenleri topluyordu. İnsanlar tanıdım, Mihri Belli, Doğan Kitap, 2. basım 1999, sayfa 175. Bir zamanlar ipek, kağıt ya da seramik ustalarının dolaştığı kent sokaklarında yeni bir esnaf türü ortaya çıkmıştı. Alım gücü kalmayan halka en düşük maliyet, en düşük donanım ve en düşük fiyatla hizmet veren ve sanatlarını açık havada icra eden gezgin aşevleri, dilekçeciler ve berberler günün yeni esnaflarıydı. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları 4. cilt, sayfa 1123. Avrupalılar her yerde olduğu gibi Çin'de de işbirlikçi bir zümre yaratmayı başardılar. Bunlar Batılılar gibi giyiniyor, onlar gibi davranıyor ve Batı kültürüne hayranlık duyuyordu. Halkı ve geleneksel kültürü hor görerek paradan başka hiçbir değere sahip olmayan, kimliksiz yapılarıyla küçük bir azınlığı oluşturuyor, ancak yönetimi de ellerinde bulunduruyorlardı. Böyle bir durum Çin tarihinde o güne dek yaşanmamıştı. Değişik dönemlerde askeri yenilgiye uğramış, ekonomisi sarsılmış, sorunlu dönemlerden geçmişti. Ancak kültürel üstünlüğünü korumayı her zaman başarmış ve kendisini yenenleri içinden çıkarmış ya da uygarlığı içinde eritmeyi bilmişti. Çin, 20. yüzyılda bunu yine başarmıştır. Batı sömürgeciliğine ve her türlü yabancılaşmaya karşı önlem alarak tarihsel geleneği olan bağımsızlıkçı ve yenileşmeci tutumunu sürdürmektedir. 21. yüzyıla girildiğinde Çin, Doğu'nun uygarlık merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üstelik bu kez dünyanın en büyük ekonomik gücü olma ve bölge ülkeleriyle birlikte bilimsel ve teknolojik üstünlüğü yeniden Doğu'ya getirme gücünü içinde barındırmaktadır. Çin uygarlığında Türk etkisi. Doğu Asya'da yaşayan Çinlilerle Orta Asya'da yaşayan Türkler tarih boyunca o denli yoğun bir ilişki içinde olmuşlardır ki bu yoğunluk bu iki toplumun o yöredeki tarihini neredeyse ortak bir tarih haline getirmiştir. Sürekli ve karmaşık ilişkiler ağı içinde çok uzun dönemler boyunca ve sürekli olarak karşılıklı etkileşim içinde olmuşlar, birbirleriyle çatışmış ya da uzlaşmışlar, ticaret ya da yağma yapmışlar, birbiri içinde erimiş ya da eritilmişlerdir. Milattan önce 5000'lere dek giden Çin-Türk ilişkileri Türkiye'de bugüne dek gerçek boyutuyla ele alınmamıştır. Cumhuriyete dek özellikle Osmanlılar döneminde yalnızca Çin-Türk ilişkileri değil, Türk tarihinin hiçbir dönemi ele alınmamış ve çok büyük bir tarih adeta yok sayılmış ve unutturulmuştur. Ayrıca Batı'ya bağlanmanın değişmeyen devlet politikası haline getirildiği günümüzde Çin-Türk ilişkilerine güncel boyutuyla da ilgi gösterilmemektedir. Japon Türkoloji Profesörü Haya Shi Kayato, ilgisini çeken bu durum için şunları söylemiştir. Türkiye'nin çağdaşlaştırma ile ilgili sorunlarına yanıt vermek için, Batı etkisine girmeden önce Asya'daki kültürün en son duraklarına dek gidilmelidir. Türkiye'de Çin'le ilgili hiçbir araştırma yok. Bu çok tuhaf. Bitmeyen Oyun, Metin Aydoğan, Kum Saati Yayınları, 18. Basım, 2003, sayfa 337. Çin-Türk ilişkilerine uzun yıllar ilgi gösterilmemesi, gösterilse bile bu ilginin bağımsız araştırma ve özgür yoruma dayandırılmaması, bu konuda nesnellikten uzak, son derece yetersiz bir tarih bilgisinin, daha doğrusu bilgisizliğin oluşmasına neden olmuştur. Türkiye'de Çin-Türk tarihi diye üretilen yapıtlar, Atatürk dönemindeki çalışmalar dışında ne yazık ki Batı kaynaklı bilgilerin basit aktarımları olmaktan öteye gidememiştir. Bu kolaycı tutum, doğal olarak tarihsel gerçeklerin Türkiye'de yeterince bilinmemesine yol açmıştır. Tartışmalarla dolu uzun dönemler boyunca birbirlerinin uzlaşmaz karşıtları haline gelen toplumların kendi tarihlerini yazarken yalnızca karşıtlarının aktardığı belgelere dayanması, olayları gerçek boyutuyla ele alıp yorumlayamaması, işin başında kendi tarihine sahip çıkmaması demektir. Günümüz tarihini yazanlar, örneğin Yunanlı tarihçiler olacaksa, ileride tarihi bunlardan öğrenecek olanlar, özellikle Türklere karşı nesnel olmayan bir tarihle karşılaşacaklardır. Yunanlı bir tarihçi, Türklere karşı ne kadar nesnel olabilirse, eski Çin tarihçileri de o kadar nesneldirler. Oysa tarihin en eski dönemlerine dek uzanan ve incelenmeyi bekleyen çok geniş bir yazılı Türk tarihi vardır ve bu tarihi ne yazık ki Türklerden çok başkaları incelemiştir. Tarihin hiçbir ayrım gütmeden elde edilen tüm bilgi ve belgelerin karşılıklı olarak ve bir bütün halinde incelenip tam bir özgürlük ve yansızlıkla yorumlanması gerekir. Türkiye'de devletin Atatürk'ten sonra herhalde dış etki sonucu olarak dil ve tarihle ilgilenmemesine ya da ilgilenenlerle ilgilenilmemesine karşın çok değerli bireysel çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Yeterli olmasa da bir avuç ulusçu aydının sıra dışı olanaksızlıklar ve özverilerle yarattığı yapıtlar ileride dil ve tarih konularına eğilecek olanlara büyük yarar sağlayacaktır. Türkiye'de Atatürk'ün büyük önem vererek kurduğu Dil ve Tarih Kurumu kendisini üstelik Atatürkçü olarak tanımlayan 12 Eylül hareketiyle kapatılmıştır. 1923 yılında bugünkü Çin'in kuzeyinde yer alan Skara-Oso yolda yapılan kazılarda Çin-Türk ilişkilerinin geçmişini aydınlatan çok önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Geç, yontma taş dönemine ait bulgular, Skara-Oso yolda kullanılan taş aletlere dayalı ilkel üretim, Coping Tool sanayi ile Orta Asya Gobi mikrolitik kültür, tarih öncesi alet kültürü arasında ortak özelliklere dayanan bir geçiş döneminin yaşandığını ortaya çıkarmıştır. Aynı tür bulgular 1958 Şansi ve 1960 Hunan kazılarında da bulunmuştur. Orta yontma taş mezolitik döneminde alete dayalı üretimi bilmeyen Çinlilerin bu endüstriyi tarla açıcı ormancılar kültüründen yani Orta Asya'dan aldıkları ve sivri uçlu taş geleneğine bağlı kalarak bu aletleri kullandıkları görülmüştür. Büyük Larus Gelişim Yayınları 5. Cilt sayfa 2729. Yeni taş çağının başlangıcında Kuzey Çin Baykal'da doğup tüm Doğu Sibirya ve Doğu Asya'ya yayılan geniş bir uygarlığın etkisine girdi. Gelenler daha gelişkin olmanın sağladığı üstünlükle Kuzey Çin'de egemenlik alanları yaratıp hanedanlıklar kurdular. Zamanla bölgenin yerli halkı otokton haline geldiler. Milattan 2200 yıl önce Kansu'da hanedanlık kuran Hiyalar, Yinler, Çeular ve Tisinler bunlardan bazılarıydı. Batılı Çin tarihçilerinden Rish Tofen bu dört soyun batıdan yani Türkistan'dan geldiğini söylemiş. Geçhişte Çayne, Rish Tofen, 1. cilt 8. bölüm, Marcel Cianet, Civilization Chinese, AK, Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları, 2. basım 1996, sayfa 84. Ve son kazılar bu bilgiyi doğrulamıştır. Batıdan gelenler birbiri üzerine binen göç dalgalarıyla bu geniş coğrafyaya yayıldılar ve bölgede ileri bir uygarlığın başlatıcısı oldular. Kuzeyde Urallar, İskandinavya, Mançurya ve Kore'de orman kültürü, Orta Kuzey Asya'da Moğollar, Ordos ve Batı Mançurya'da mikrolitik kültür, Doğu Asya'da Orta ve Doğu Çin'de tarım kültürü ve Doğu Asya kıyılarında Sibirya'dan Japonya'ya dek kıyı kültürü ortaya çıktı.